İkinci ayrım. Nikolay, üniversite efsanelerinin muhafızıdır. Kendisinden önceki kapıcılardan üniversite hayatına ait bir yığın hikaye miras kalmıştır. Uzun hizmet yılları bu serveti hayli zenginleştirdi. İstediğiniz zaman Nikolay size uzun, kısa bir yığın hikaye anlatır. Hem de ne hikayeler. Her şeyi bilen harikulade akıllardan, haftalarca göz kırpmayan, eşsiz, çalışkan bilginlerden, sayısız ilim kurbanlarından ve daha nelerden söz edebilir. Hikayelerinde daima iyilik, fenalığı yener. Zayıf kuvvetliği, akıllı aptalı, alçak gönüllü kibirliği, genç ihtiyarı alt eder. Bütün bu efsanelerle masallara %100 inanmak gerekmez. Ama biraz elerseniz geriye gerçekten iyi şeyler kalır. Bütün iyi geleneklerimiz, üstün nitelikleri, herkesçe kabul edilen gerçek ilim kahramanlarının adları. Toplumumuzda bilginler alemiyle ilgili olarak sadece ihtiyar profesörlerin olağanüstü dalgınlığı hakkındaki fıkralar, kah Gruber'e, kah bana ya da Babühin'e mal edilen 2-3 nükte bilinir. O kadar. Aydın bir çevre için bu azdır. İlmi, bilginleri, talebeleri Nikolay kadar sevmiş olsaydılar, Nikolay'ınki gibi destan, hikaye ve bilgilerden koca bir edebiyat meydana getirebilirlerdi. Haberleri verdikten sonra Nikolay'ın yüzünde ciddi bir ifade belirir, iş konusuna geçeriz. O sırada dışarıdan birisi Nikolay'ın bilimsel terimleri ne kadar rahatlıkla kullandığını duysa, onu kapıcı kılığına girmiş bir bilgin sanırdı. Sırası gelmişken şunu da söyleyeyim. Üniversite hademelerinin bilgileri hakkındaki hikayeler hayli şişirilmiştir. Gerçi Nikolay 100'den fazla Latince isim bilir, iskelet kemiklerini toplamasını becerir, bazen preparat hazırlar, öğrencileri uzun bir bilimsel terim kullanarak güldürür. Ancak 20 yıl öncesi gibi şimdi de o pek basit kan dolaşımını hala kavrayamamıştır. Çalışma odamda masa başında kamburunu çıkarıp kitap okumakla ya da bir preparatla meşgul asistanım Pyotr Ignatyevich'i bulurum. Çalışkan, alçak gönüllü ama yeteneksiz bir adamdır. Henüz 35'inde olduğu halde saçı dökülmüş, göbek bağlamıştır. Sabahtan gece yarısına kadar çalışıp durmadan okur, okuduklarının hepsini eksiksiz olarak aklında tutar. Bu bakımdan paha biçilmez bir arkadaştır. Ama öbür bakımlardan yük beygirinden farksızdır. Tam anlamıyla bir budala alim. Dar görüşlülük ve ancak uzmanlık çerçevesi içinde bir değer taşımak böyle bir yük beygirini bir yeteneğe, bir cevhere sahip olmaktan alıkoyan nedenlerin başında gelir. Uzmanlık alanı dışında çocuk gibi saftır. Hiç unutmam, bir gün çalışma ortama gidip "Kara haberi duydunuz mu?" demiştim. Şobelev'in öldüğünü söylüyorlar. Dipnot Şobelev. Rus tarihinde meşhur bir general. Nikolay istavroş çıkardı. Pyotr Ignatyevich bana dönerek "Kimmiş o Skobelev?" diye sordu. Bir gün de Profesör Perov'un öldüğünü haber verdim. Dipnot Profesör Perov. Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyesi. Sevimli Pyotr Ignatyevich ne dersi verirdi diye sordu. Kulağının dibinde patti şarkı söylese, Rusya'ya Çin orduları saldırsa, zelzele olsa kılı kıpırdamadan mikroskobuna bakmaya devam eder. Dipnot patti. Adelina Patti zamanın meşhur İtalyan opera sanatçısı. Kısacası Hekabe onun umurunda bile değildir. Bu kötülüğün karısının koynunda nasıl yattığını görmek için neler vermezdim. Pyotr Ignatyevich'in ikinci özelliği ilmin kusursuzluğuna, özellikle de Almanların yazdığı her şeye sarsılmaz inancıdır. Kendisinden hazırladığı preparatlardan son derece emindir. DH yetenek sahiplerinin saçlarını ağartan kuşkuyu, hayal kırıklığını tanımaz. Şöhretlere kölece bir tapınma duyar. Özgür düşünceye ihtiyacı yoktur. Bu adamla tartışmak onu bir şeye ikna etmek imkansızdır. Tıptan üstün ilim olmadığına, doktorların üstün insanlığına, tıpla ilgili geleneklere %100 inanmış bir adamla tartışabilir misiniz? Halbuki doktorluğun hiç de parlak olmayan geçmişinden bugüne şu beyaz kravat geleneğinden başka ne kalmıştır? Esasen bir bilgin ya da herhangi bir aydın için tıp, hukuk gibi ayrımlar olmadan genel üniversite gelenekleri bulunmalı. Fakat Pyotr Ignatievich bunları kolay kolay kabul etmez. Sizinle kıyamete kadar tartışmaya hazırdır. Geleceğini apaçık görebiliyorum. Ömrü boyunca birkaç yüz son derece temiz preparat hazırlayacak, pek düzgün ama kuru raporlar yazıp 5-10 düzgünce tercüme yapacak. Hepsi o kadar işte. Bundan fazlası için düş gücü, yaratıcılık, leplemeden leplebiyi anlayabilme yeteneği gerek. Oysa Pyotr Ignatievich'te bunların hiçbiri yok. Kısacası o, ilim alanında efendi değil, uşaktır. Ben, Pyotr Ignatievich ve Nikolay pes perdeden konuşuyoruz. İçimiz pek o kadar rahat değil. Kapının öbür tarafından, salondan, denizin uğultuları gibi sesler geldikçe insan bir tuhaf oluyor. 30 yıldır bu hale bir türlü alışamadım. Her sabah içimde aynı duygu var. Redingotumu asabiyetle ilikliyor, Nikolay'a gereksiz sorular sorup kızıyorum. Görünüşte korkuyor gibiyim ama aslında bu korku değil. Adını veremeyeceğim, tarif edemediğim bambaşka bir duygu. Hiç gerek yokken saate bakıp gitmeli artık diyorum. Sıralanarak yürüyoruz. Önden preparatları yahut atlasları taşıyan Nikolay, arkasından ben. En arkadan başını alçak gönüllülükle eğmiş yük beygirimiz gidiyor. Gerektiğinde önden sedye üzerinde bir kadavra götürürler. Kadavrayı Nikolay takip eder. Amfiye girer girmez öğrenciler ayağa kalkıp otururlar. Deniz uğultusu birden kesilir. Ortalığı tam bir sessizlik kaplar. Dersimin konusunu neden söz edeceğimi bilirim. Ama nasıl konuşacağımı, nereden başlayıp ne şekilde bitireceğimi henüz kararlaştırmış değilimdir. Kafamda tek bir hazır cümle yok. Gene de amfiye dizilmiş dinleyicilerime bakar bakmaz, geçen derste filan konuda kalmıştık diye kalıplaşmış girişi yapıveririm. Ötesi kolay zaten. Cümleler artsız aralıksız dökülmeye başlar. Gayet hızlı, heyecanlı konuşurum. Bir kere başladıktan sonra sözlerimin akışını hiçbir kuvvet durduramaz. Kürsüde iyi, yani öğrenciyi sıkmadan faydalı bir şekilde konuşabilmek yeteneğin yanı sıra deneyim, ustalık ister. Hem kendi kudretini hem de karşındakilerin anlayış derecesini, dersin konusunu tam anlamıyla kavramış olmalısın. Ayrıca son derece uyanık, daima tetikte olup dikkatini bir saniye bile karşındakilerden ayırmayacaksın. İyi bir orkestra şefi, bestecinin fikrini ifade ederken aynı anda 20 farklı iş yapar. Partisyonu okur, değneği sallar. Sanatçının sesini takip eder. Kah davuldan, kah bastan yana dönerek işaretler verir. Kürsüdeyken ben de onun gibi olurum. Önümde birbirlerine benzemeyen 150 çehre, üzerime dikilmiş 300 göz var. Gayem bu çok başta yılanı yenmektir. Konuşurken öğrencinin dikkatini, anlayış derecesini daima göz önünde tutarsam onu avucuma almışım demektir. İkinci hasım doğrudan doğruya kendi içimdedir. Bu doğadaki olay bolluğunun gerek bende gerek başkalarında doğurduğu bir takım fikirlerdir. Her an bu muazzam yığından en önemli, en gerekli malzemeyi bulup ortaya çıkarabilmeliyim. Ayrıca konuşmanın akışına dokunmadan fikrimi çok başlı yılanın anlayışına uygun dikkatini çekecek bir kalıba sokmam da gerekir. Öte yandan fikirlerimi gelişigüzel değil, beni dinleyenlere çizmekte olduğum tabloyu en iyi şekilde meydana çıkaracak bir düzende açıklamalıyım. Konuşmamda edebi tanımlamaların kısa ve tamam, cümlelerin mümkün olduğu kadar sade, güzel olmasına da gayret ederim. Her an kendimi frenleyerek sadece bir saat 40 dakikalık bir zamanım olduğunu hatırlamam gerekir. Kısacası hayli uğraştırıcı bir iş aynı zamanda hem bilgin hem pedagog hem de hatip olmamız gerekirken bunlardan herhangi birinin ağır basmasına göm yummayacaksınız. Bir çeyrek, yarım saat konuştuktan sonra bir de bakarsınız talebelerin gözleri tavana, Pyotr Ignatyevich'e kaymaya başlamıştır. Biri mendilini çıkarır, öteki oturduğu yerde yayıldıkça yayılır. Bir başkası aklından geçirdiklerine gülümser. Bunlar dikkat dağınıklığının belirtileridir. Hemen bir çare bulmalı, ilk fırsatta bir kelime oyunu sokuşturuveririm. 150 çehreye geniş bir tebessüm yayılır, gözler neşeyle parlar. Deniz uğultusu kısa bir zaman için yeniden duyulur. Ben de gülerim, dikkatler tazelenmiştir. Devam edebilirim artık. Hiçbir spor, eğlence ya da oyunda kürsüden ders vermenin zevkini bulamadım. Ancak derste kendimi tam bir ihtirasla meşguliyetime verebiliyorum. İlhamın bir şair uydurması olmadığını anlıyorum. Bana öyle geliyor ki Herkülüs bile en heyecanlı kahramanlıklarının sonunda benim bir ders bitiminde duyduğum tatlı halsizliği hissetmemiştir. Ama bütün bunlar eskiden böyleydi. Halbuki şimdi ders boyunca sadece azap duyuyorum. Yarım saat geçmeden omuzlarımda, dizlerimde dayanılmaz bir halsizlik hissetmeye başlıyorum. Koltuğa çöküyorum. Fakat oturarak konuşmaya alışmadığım için bir dakika sonra kalkıyor, ayakta devam ediyorum. Çok geçmeden yeniden oturuyorum. Ağzım kuruyor, sesim pürüzlenip başım dönüyor. Durumumu öğrencilerden saklamak için ikide bir su içiyor, öksürüp burnumu siliyorum. Sanki nezlem varmış da konuşmama engel oluyormuş gibi bir tavır takınıyorum. Yerli yersiz birkaç kelime oyunundan sonra vaktinden önce dersime son veriyorum. Sonsuz bir utanç duyuyorum. Vicdanım, aklım bana da durumda yapacağım en iyi hareketin çocuklara bir veda dersiyle son öğütlerimi verip bahtı açık bir gelecek dileyerek yerimi benden daha genç, daha dinç bir arkadaşa bırakmak olduğunu söylüyor. Fakat günahımı itiraf ediyorum. Vicdanımın emrettiği gibi hareket etmek elimde değil. Yazık ki ne filozofum ne de dindar. 6 aydan fazla ömrüm kalmadığını pekala biliyorum. Bu durumda beni en çok mezar ötesindeki karanlık, mezar uykusunun rüyaları gibi konular ilgilendirmeli. Ama nedense dimağım bunların önemini kavradığı halde ruhuma kabul ettirmemek mümkün olmuyor. Ölümün eşiğinde tıpkı 20-30 yıl öncesi gibi sadece ilimle ilgileniyorum. Son nefesimi verirken bile ilimin insan hayatının en güzel, en gerekli, en sevilmeye değer öğesi, insanoğlunun nefsini ve duayı yenmesi için biricik araç olduğuna inanacağım. Belki bu safça aslında doğru olmayan bir inanıştır. Ama ne yapayım? Buna inandığım için kabahat benim değil. Başka türlü düşünmek elimden gelmiyor. Ancak sorun bu değil. Ben evrenin olmuş veya olmamışlığından daha çok ineğin akıbetiyle ilgilenen bir adamı kürsüsünden, ders kitaplarından ayırmanın bu kadarcık bir zaafını hoş görmemenin onu diri diri mezara sokmaktan farksız olduğunu anlatmak istiyorum. Uykusuzluk çektiğim için gittikçe artan halsizlikle çetin bir mücadele halindeyim. Ders ortasında birdenbire boğazım tıkanıyor, gözlerim kaşınmaya başlıyor, kollarımı öne uzatarak yüksek sesle inlemek istiyorum. İçimden avazım çıktığı kadar felek benim gibi tanınmış bir adamı ölüme mahkum ettiği için belki 6 ay sonra bu sınıfta benim yerime başka birinin hükmedeceğini bağırmak geliyor. Zehirlendiğimi, eskiden bilmediğim yepyeni fikirlerin son günlerimi avladığını, sivrisinekler gibi beynimi soktuğunu haykırmak istiyorum. Böyle anlarda durumum bana o korkunç görünüyor ki öğrencilerin de dehşet duyarak yerlerinden fırlayıp acı çığlıklarla kendilerini kapıya atmalarını arzuluyorum. Bu anları yaşamak hiç kolay değildir. İkinci ayrım sonu.